أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بل عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ı Hazreti Sevde Binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 7. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta Ebu Cehil kafirinin Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı tavrını, Resulullah Aleyhisselam'ın da ona karşı davranışlarını görüyorduk. En son Abbas amcanın naklettiği bir şey vardı. Abbas amcanın hanımı Hazreti Ummul Fadıl Lubabetül Kubra diğer hanımlarla beraber Sevde annemizin yanına gelmiş. Sevde annemize evde bunu paylaşıyorlardı. Bu konuşma esnasında süremiz dolmuştu. Geriye doğru özet yapamayacağım. Sadece şu cümleyi kullanayım. Dedi ki işte Ummul Fadıl annemiz, Sevde annemize ve oradaki hanımlara, isterseniz dedi ben böyle kendim anlatmayayım da onların hani Hazreti Abbas'ın nasıl naklettiğini, neler söylendiğini aynen onlar konuşuyormuş gibi anlatayım dedi. Olur dediler. Şimdi Hazreti Abbas amcanın ağzından anlatıyor. Ummul Fadıl Lubabetül Kubra Sevde annemizin evinde. Mescid-i Haram'da olduğum bir gün yine Ebu Cehil çıka geldi. Bütün işi Resulullah Aleyhisselam aleyhinde konuşmak ve sürekli ona tuzak kurmak olan bu azgın yine ileri geri konuşmaya başladı. Andolsun ki onu yine secdede görürsem basıp boynunu kıracağım. Onun bu ürpertici sözünü duyunca hemen usulca kalkıp Resulullah Aleyhisselam Harem-i Şerif'e gelmeden önce haber vereyim diye aceleyle evine yöneldim. O sırada Resulullah Aleyhisselam da Harem'e geldi. Yani girdi içeriye. Haddini aşmış şerefsizlerin yanına varıyor yavaş yavaş. Ama daha oraya gitmeden diyor, ben hemen yetiştim. Onların yanına varmadan Ebu Cehil'in işte orada iddialı laflarını ona haber verdim, söyledim diyor. Resulullah Aleyhisselam bir anda diyor öfkelendi, kızdı. Ben diyor öyle kızgınç görmemiştim diyor. Daha hızlı bir şekilde Kabe'nin yanına vardı. O anda ne kadar asi, azgın varsa hepsi oradaydı. Ben de bu yüzden endişe ederek bugün çok kötü ve uğursuz bir gün olacak diye içlendim. Meydana gelebilecek şerri def etmek için hemen izarımı toplayıp onun arkasından seyirttim. Yani onların giysileri böyle uzunca ya, yani koşarcasına böyle mi ki Resulullah'ı sağ yapayım, efendim savunayım diye. Resulullah Aleyhisselam geldim işte görün dercesine, geldim işte görün dercesine efendim gidip onların başlarına dikildi. Her birine sert bir şekilde tek tek baktı. Bir anda hepsi öylece donup kaldılar. Bir anda böyle baktı, sertçe donup kaldılar. Resulullah Aleyhisselam da onlardan yüz çevirip Tabii her zaman yaptığı gibi namaza durdu. Onlardan yüz çevirip namaza durdu. Alak suresini başından sonuna kadar okudu ve secde etti. Başından sonuna kadar okudu ve secde etti. Biliyorsunuz secde ayeti var burada. Onun secde ettiğini gören müşrikler Ebu Cehil'i tekrar kışkırttılar. Bak işte seninki yine secdede. Şunun kafasını kır. Hani boynunu es. Onlar böyle söylerken ben diyor öyle bir ürperti duydum. Efendim nasıl korurum Resulullah Aleyhisselam'ı? Ben de açığa çıkmak istemiyorum diyor. Bir çare aramaya başladım diyor. Ebu Cehil şerefsizi varıp tam boynuna basacaktı ki bir anda ürperip geriye doğru yere düştü. Sonra çabucak kalkıp büyük bir korkuyla arkadaşların yanına vardı. Onu böyle görenler Allah etmeden duramadılar. Hani başını ezecektin, secdedeki adamdan korkup geri kaçmak da ne oluyor? Ebu Cehil büyük bir korkuyla kekeliyor, konuşamıyor. Siz benim gördüğümü görmüyor musunuz? Biz bir şey görmedik. Nasıl görmezsiniz diyor. Acayip varlıklar gördüm ben. Saldırıp öldüreceklerdi beni. Onlardan korkup arka üstü yere düştüm. Bir anda göf ufku gerilip beni parçalayacak gibi olunca ben de korkup yanınıza kaçtım işte. Abbas amca burada nakli yaparken işte o zaman Resulullah Aleyhisselam'ın ilahi bir kudret tarafından korunduğunu bir defa daha görüp anlatım. Bunları Sevde annemizin evinde, orada hanımlar da var, anlatan Hazreti Ümmül Fadıl Lubabetül Kubra böyle bitirince Sevde annemiz dedi ki Allah'ıma hamdolsun ki onu koruyan Allah olduğu halde bu çok önemli bir ifadedir. Onun için canlarını seve seve feda edecek olan ashabı da vardır. Allah'ıma hamdolsun ki onu koruyan Allah olduğu halde onun için canlarını seve seve feda edecek olan ashabı da vardır. Onlar da tabi cevap veriyorlar. Resulullah Aleyhisselam için hepimizin canı fedadır ey müminlerin annesi. O da diyor ki Allah hepinizden razı olsun ey mümin kardeşlerim. Sevde annemiz bu ilahi kudret karşısında şükrederken ziyaretine gelen bu güzel hanımlara da bolca ikramlarda bulundu. Resulullah Aleyhisselam aleyhinde en küçük bir kötü düşünce bir de kalkıp onun boynuna basmak ve başını ezmeyi düşünmek ise en azından şerefsizliktir. Sevde annemiz Resulullah Aleyhisselam'a kol kanat germe gayretindeydi. Daha önce de söylemiştik. Hatice anne misyonunu ister istemez üstlenmek durumundaydı. Evet efendim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha evde Resulullah Aleyhisselam ve onun sevgili kızlarıyla beraber muhabbet gülistanından gül devşiriyordu. Bunu çok şey yapıyorlar evde. Resulullah'ın evinde güzel bir muhabbet var. Eğitim, öğretim bunları parça parça göreceğiz inşallah. Çokça sıkıntı aşılmış. Bir yandan bunun şükrü, diğer yandan da yeni gelen vahyi yudumluyorlardı. Hem bu kutlu evde ve hem de sahabi evlerinde en üst düzeyde İslam eğitimi yapılıyordu. Hem bu kutlu evde hem de sahabi evlerinde en üst düzeyde İslam eğitimi yapılıyordu. Sevde annemiz de bu muhabbet gülistanının güllerinden biri olarak dikenleşmiş toplumun gülistan olması için elinden geleni yapma gayreti içindeydi. Resulullah Aleyhisselam her zamanki gibi kavmini düşmüş oldukları dalalet bataklığından hidayet gülistanına davet etmek için. Dalalet bataklığından hidayet gülistanına davet etmek için yine evinden çıktı. Harem-i Şerif'e varıp her zamanki gibi namaz kıldıktan sonra bir kenara oturdu. Tabii Sevde annemiz bunu yolcu ediyor. Evden çıkarken arkasından bakıyor. De direkt orayı göremiyor tabii. Bir süre sonra da üst başı dağınık bir adam müşrik elebaşlarının oturdukları yere gelerek yardım istedi. Şimdi bunları bakın nasıl bir çözüm göreceğiz. Ey Kureyş halkı, ben garip bir yolcu İraş bin Amr. Bazı işlerim için Mekke'ye geldim. Alışveriş yaparken devemi Amr bin Hişam yani Ebu Cehil alıp götürdü. Fakat günlerde uğraştığım halde ne devemi veriyor ne de parasını. Bu yüzden memleketime de dönemiyorum. Paramı alıp yoluma gitmek istiyorum. Bana yardım edecek bir kimse yok mu içinizde? Ebul Hakem Amr bin Hişam'daki hakkımı almak için bana kim yardım eder? İşleri güçleri gariplerle alay edip onları küçük görmek olan müşrik liderleri Resulullah Aleyhisselam ile de alay ediyorlardı. İraş'ın bu yardım isteği üzerine onlara da yeni bir eğlence doğmuştu. Ne demek diyeceksiniz, şimdi görürsünüz. Ebu Cehil'in şiddetli düşmanlığını ve gaddarlığını bildikleri için o hain ile Resulullah Aleyhisselam'ı kapıştırma fırsatı bulmuşlardı. Hiçbir kötü fırsatı kaçırmayan bu hainler ileride oturmakta olan Resulullah Aleyhisselam'ı gösterdiler. Ey yolcu, şurada oturan adamı görüyor musun? Görüyorum. Sen hemen ona git. Burada sana yardım edecek ve senin hakkını alıp bu zor durumdan kurtaracak olan tek kişi odur. Aslında doğru söylüyorlar. Ama onların derdi doğru söylemek değil, alay etme. Mekke'de olup bitenleri bilmeyen adamcağız hemen dönüp Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vararak ondan yardım istedi. Ey Allah'ın kulu, tabi tanımıyor Aleyhisselam'ı. Ebul Hakem Amr bin Hişam gasp ederek aldığı devimi vermediği gibi parasını da ödemiyor. Ben garip bir yolcu adamım. Şurada oturan önde gelenlerden yardım istedim. Onlar da beni sana gönderdiler. Sen ondan benim hakkımı alıver. Allah seni rahmetiyle esirgesin. Garip yolcu gelip dediğini anlatırken diğer tarafta müşrik de kıs kıs gülüyorlardı. Resulullah Aleyhisselam bu garip adamın haline acıyıp kalktı. Benimle gel buyurdu. Benimle gel. Adamı yanına alarak onunla birlikte Ebu Cehil'in evine doğru yola koyuldu. Hain müşrikler de Resulullah Aleyhisselam'ın bu garip yolcuyla birlikte gittiğini görünce pis pis sırıtarak İçlerinden birini takibe gönderdiler. Onu takip et. Bak bakalım ne yapacak. Sonra dönüp bize haber ver. Büyük bir zevkle o sinsi adam. Yoluna can baş koyup yolunun yolcusu olacağına yoluyla alay eden bu nasipsiz hain müşrik hemen takibe koyuldu. Resulullah Aleyhisselam yanına aldığı o garip yolcuyla beraber Ebu Cehil'in evine kadar gitti. Hainin kapısını çalınca içeriden soru geldi. Kim o? Ben. Muhammed bin Abdullah. Hemen yanıma çık. Bak burada şimdi isim söyledim. Şimdi aleyhisselam Medine döneminde böyle bir örnek verecek bize. Kapısı çalınacak aleyhisselamın. Kim o diye soracak. Kapıdaki ben diyecek. Aleyhisselam da her seferinde ses tonu artırarak ben de kim deyip kapıyı açacak. Ve böyle ben demeyin, tanıtın kendinizi diyecek. Başka bir zaman yine kapısı çalınacak aleyhisselam Medine'de. Kim o diyecek? Abdullah diyecek gelen kişi. Aleyhisselam Abdullah. Hangi Abdullah? İsim söylerken tam söyleyin, tanıtın diyecek. Burada şimdi yıllar önce oluyor bu. Ebu Cehil kim o diyor? Ben Muhammed bin Abdullah, hemen yanıma çık. Sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz değil mi? Ha. Sertçe kapıyı açıp saldıracak bir edayla kapı önüne çıkan Ebu Cehil bir anda renk attı. Büyük bir korkuyla ve dehşetle bakarken renkten renge giriyor, beti benzi sararıyor, yüzü kızarıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam emreden bir duruş ve sesle ikaz etti. Ver şu adamın hakkını hemen. Olur, tabii, hemen getiriyorum. Titrek ve korkulu sesle cevap veren Ebu Cehil hemen geri dönüp parayı getirerek Resulullah Aleyhisselam'a uzattı. Evet. Buyur. Buyur. Bana değil, devenin sahibine ver. Aleyhisselam. Tabii. Artan bir titreme ve korkuyla adamcağızın parasını verdi. Resulullah Aleyhisselam parasını alan yolcuya döndü. Paran tamam mı? Hakkını alabildin mi? Tamamdır ey ulu kişi. Sen benim işimi görüp bana yardım ettin. Allah da senin işini görüp sana yardım etsin. Hadi şimdi istediğin yere gidebilirsin. Resulullah Aleyhisselam önce adamcağızı gönderdi. Sonra kendisi ayrıldı oradan. Daha sonra da evine yöneldi. Kabe'nin yanında oturmakta olan hain müşrikler ne olup bittiğini çok merak ediyorlardı. Nihayet peşlerine taktıkları adam geldi. Ne oldu ve ne gördün? Hepsini anlat. Şaşılacak şeylerden şaşılacak şeyi gördüm. Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem o garip yolcu yanına alıp Ebu'l-Hakem'in kapısını çaldı. Kapı önüne çıkan Ebu'l-Hakem'in bir anda beti benzi sarardı. Ver şu adamın hakkını hemen diye emretti. Şaşırıyor müşrikler. Şaşırıyor. Kim emretti? Muhammed bin Abdullah dedim ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ama nasıl olur bu? Sadece bu kadar da değil. Başka ne oldu peki? Ebu'l-Hakem hemen getirip parayı ödedi. Hiçbir zorluk çıkarmadı mı yani? Ne zorluğu çıkarması? Sesini bile çıkaramadı. Onlar bunu konuşurlarken parasını alan yolcu adam da yanlarına geldi. Yardım ettiklerini sanarak onlara da ayrıca teşekkür etti. Hepinize çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz o zat Ebu'l-Hakem'den paramı aldı. Allah onu hayırla mükafatlandırsın. Garip yolcu sonra da dönüp yoluna gitti. Şaşkınlıkla birbirlerine bakan bu nasipsiz hainler ne olup bittiğini anlayamıyorlardı bir türlü. Çok geçmemişti ki Ebu Cehil yanlarına geldi. Onun böyle korkudan sararıp solmuş olduğunu görünce yarı alaylı bir şekilde takıldılar. Ya, ne olmuş sana böyle? Şimdiye kadar senin yaptığın böyle bir şey görmedik biz. Zaten çok kızmış olan Ebu Cehil üzerindeki korkuyu atmadan zoraki cevap verdi. O kapımı çalar çalmaz, hatta onun sesini duyar duymaz bir anda içime bir korku düştü. Kendisinin yanına çıktığım zaman bu sefer de bir anda betim benzim sarardı. Onun hemen ardında duran develerden öyle puhur bir deve gördüm ki, şimdiye kadar ben onun gibi büyük bir baştasını, boyunlusunu ve dişlisini görmemiştim hiç. Adamın hakkını ödemekten kaçınsaydım, muhakkak o puhur deve beni parçalayacaktı. Bu yüzden büyük bir korkuyla adamın hakkını verip kurtuldum. Birbirine şaşkın bir şekilde bakan müşrikler hemen ardından da her zaman yaptıkları gibi yine aynı tavrı sergilediler. Sihirdir sihir. Bu da onun sihirlerinden biridir. Gönüller yönelmeyince gözler de hakkı görmüyordu işi. Gönüller yönelmeyince gözler de hakkı görmüyordu işte. Her şey apaçık ortadayken hakkı teslim edecekleri yerde iftira atmayı tercih ediyorlardı. Ama ne olursa olsun hadise yaşanmış, hadsiz kişiye haddi bildirilmişti. Hadsiz kişiye haddi bildirilmişti. Yaşanan bu ilginç hadise dilden dile yayıldıkça Müslümanlar sevinçlerinden Allah'a şükrederlerken Ebu Cehil de öfkeden kuduruyordu. Sevda annemiz de tebrik için gelen misafirlerini ağırlarken dilinden şükürle zikir düşmüyordu hiç. Hazreti Hamza amcanın hanımı Hazreti Selma Zeynep takılmadan edemiyor. Hamza amcanın hanımı Selma Zeynep. Şükür ve zikir dilinden düşmüyor ey müminlerin annesi. Böyle bir ihsan karşısında şükür ve zikirsiz olur mu hiç ey Resulullah'ın yengesi? Ne güzel konuşuyorlar değil mi ya mübarekler? Hı? Şükür ve zikir dilinden düşmüyor ey müminlerin annesi. Böyle bir ihsan karşısında şükür ve zikirsiz olur mu hiç ey Resulullah'ın yengesi? Elhamdülillah. Haklısın. Haklıyım tabii ki. Elhamdülillah. Evet. Hazreti Sevde annemizin radıyallahu anha bu yaşamış olduğu hadise çok farklı tavırlarıyla müşriklere etki etmiş, onları fena halde öfkelendirmiş, fena halde kızdırmıştı. Ama ne olursa olsun Resulullah aleyhisselam hakkı anlatmaya, hakkı tebliğ etmeye devam ediyor. Mesaj açık ve net. Hak anlatılacak, tebliğ devam edecek. İslam hakim olacak. Bu arada işte gördüğünüz gibi Resulullah aleyhisselam bir şey, bunlar mesela kaynaklarımızda anlatılıyor, yazılıyor. Bugün de birbirimize aktarıyoruz. Ama olayın içe yansıyan, eve yansıyan boyutunu göremiyoruz. Bunun bir de eve yayılan, yansıyan boyutu var ki bunun görülmesi gerekiyor. Çünkü evini görmeyenler evleri tarafından görülmezler. Eşini görmeyenler eşi tarafından görülmezler. Hadiseyi bütün görmeli, eviyle, eşiyle, çocuğuyla, ailesiyle beraber dava sadece şahsi dava değil, dava Allah'ın davasıdır. Biz de Allah'ın kuluyuz. Dolayısıyla bütün her şeyi bir bütünlük içerisinde görmek ve anlamak durumundayız kıymetli dinleyenlerim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha içeride ev işlerini yürütürken dışarıda olup bitenleri de yakından takip ediyordu. İçeride ev işlerini yürütürken dışarıyla kopmuyor. Aynı zamanda dışarıda olup bitenleri de yakından takip ediyordu. Üstelik sadece takip etmekle yetinmiyor. Nerede ne yapılması gerekiyorsa onu da yapmaya çalışıyordu tabi. Resulullah Aleyhisselam insanlara hidayete davet ediyor. Bunun için bütün fırsatları çok iyi değerlendiriyordu. Halkın toplu olduğu yerlere gidiyor, onları İslam'a davet ediyordu. Harem-i Şerif ve çevresinde yaptığı gibi panayırlar döneminde de olaraya kadar giderek davetini sürdürüyordu. Sihir ve İslam tarihi kaynaklarında çok meşhur olan Ukas, Mecenne ve Zulmecaz panayırları vardı. Burada konumuz Sevda annemiz olduğu için bu panayırların ayrıntılarına girmiyorum. Onları inşallah İslam tarihi çalışmasına bıraktık. Bu panayırlarda ticari anlamda alışverişleri olduğu gibi fikri anlamda da alışverişler oluyordu. Yani çok yoğunlu fuar gibiydi. Bu kadarını da söyleyelim. Bunların büyük bir çoğunluğunda çok çirkin saldırılara ve çok ağır hareketlere, hakaretlere uğruyor. Evine döndüğü zaman Sevde annemiz ve kızları tarafından kaçlanıp acıları paylaşılıyordu. Resulullah Aleyhisselam. Ve bu böyle sürüp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam mesajı verdiği yerlerde insanların büyük bir çoğunluğu karşı çıkıyordu. Sessiz durup dinleyenler de vardı. Karşı çıkanlar daha çoktu. Ancak şimdi geleceğimiz konu çok ağır bir mevzu. Zor anlatılabilen, anlaşılabilen bir mevzu. Bir insan bu kadar nasıl zalim olur diye anlamak çok zor olan bir mevzu yani. Yine böyle Aleyhisselam panayıra gitmiş, insanları İslam'a davet ediyordu. Toplulukların konumuna, durumuna göre, sayısına göre, yapılarına göre birkaç kelime farklılıklarla Resulullah Aleyhisselam onları aynı şeye davet ediyordu. Ey insanlar diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek iman edip kendinizi ve yakınlarınızı cehennemden kurtarın. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kendinizi ve yakınlarınızı cehennemden kurtarın. La ilahe illallah diyen kurtulur ey insanlar. Resulullah Aleyhisselam böyle seslendikçe onu duyan bütün herkes büyük bir merakla yanına gidiyor ve onun başına toplanıyorlardı. Hem o kadar ki bazı yerlerde birbirini üzerine yığılacak kadar kalabalık oluşuyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek iman edip kendinizi alevli cehennemden kurtarın çağrı sürekli böyle. Resulullah Aleyhisselam bütün gayretiyle insanların hidayete ermesi için çabalarken Ebu Leheb haini onu adım adım takip ediyordu. Yani öz amcası. Aleyhisselam mesajı verdikçe o da bütün gücüyle bağırıp onu yalanlıyordu. Ey insanlar! Bu sizi aldatıp da sakın sizi dininizden döndürmesin. Yani ben tamamını diyemiyorum hakaretleri. Sonuçta Müslümanız. Yani insan korkuyor o cümleyi kullanmaktan. Yumuşatıyorum. Yani çeviriyi öyle yapıyorum Arapça aslında. Ey insanlar, bu var ya bu adam var ya bu adam. Ben öyle diyeyim. Sizi aldatıp da sakın ha dininizden döndürmesin. Baba ve atalarınızın dininden vazgeçirmesin sizi. Yani bağlantıyı da ona göre kul kuruyor. Dininizden döndürmesin diyor. Yetmemiş gibi baba ve atalarınızın dininden vazgeçirmesin diyor. Bu dinden çıkmış bir yalancıdır. Estağfirullah. Aleyhisselam için. Resulullah Aleyhisselam ise ben size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm deyince Ebu Leheb yalan söylüyor, inanmayın diye bağırmadı. Allah ve Resulüne iman edin ey insanlar deyince Aleyhisselam inanmayın sakın çünkü o bir yalancıdır. İslam'a girin. Müslüman olun ey insanlar. Sakın ha, sakın. Ona inanıp itaat etmeyin. Onu dinlemeyin. Konuşmasına fırsat vermeyin. Susturun onu, susturun. Subhanallah. Bir yandan onu bastıracak kadar bağırıp çağıran Ebu Leheb, bir yandan da eline ne geçirse onun üzerine fırlatıyordu. Ne bulursa atıyordu. Yerine göre taş, yerine göre işte toprak, sopa, değnek ne bulursa. Ve bu böyle sürüp gidiyordu. Sevde annemiz üst başı toz toprak içinde kalmış bir halde eve dönen Resulullah Aleyhisselam böyle gördükçe kendini tutamayıp ağlıyordu. Ne olacak bu böyle ya Resulallah? Aleyhisselam, Allah'ın dilediği neyse o olacak ey sevde diyordu. Allah'ın dilediği neyse o olacak. Tabi anlamak çok zor kıymetli dinleyenlerim. Ben burada asıl vermek istediğim mesaj Resulullah Aleyhisselam'ın tebliği değil. Konum Resulullah Aleyhisselam değil. Sevde annemiz. Ama bu bir aile sonuçta. Annemizin de kocası Allah'ın Resulü. Yani tebliğ görevini yapıyor Aleyhisselam. İşte böyle bir durumda yani onun ailesinin, eşinin yanında nasıl durduğunu, nasıl onun böyle her şeyini paylaştığını görelim diye söylemeye çalışıyorum. Tabii anlatabildiğim kadar. Yani destekliyor diyeceğim de destek kelimesini kullanmak istemiyorum. Çünkü destek dışarıdan gelir. İçeride paylaşım olur. Destek dışarıdan gelir. Yani eşimi destekliyorum. Hayır. Eşimi desteklemiyorum. Eşimin fikriyatını, hissiyatını paylaşıyorum. Sevincini, neşesini paylaşıyorum. Üzüntüsünü, hüznünü paylaşıyorum. Aile böyle olur. Benim buradaki derdim, bakın en çetin anda daha ağır şeylere gireceğiz biraz sonra. En çetin zamanda Resulullah eve girince yani sinirlenmiş, kızmış, git be kadın seninle mi uğraşacağım zaten başım dertte falan gibi evine kırıcı gelmiyor. Evdekinin kabahatine. Eve gelelim şimdi. Şimdi Resulullah bekliyor gelsin, neşe getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Ama geliyor adam öfkeli evdekinin kabahatine. Veya evdeki öfkeli bir şey yapmış gün boyu işte diyelim şunu yaptım bunu yaptım canım çıktı neredesin seni mi bekleyeyim bir de seninle mi uğraşayım demiyor. Aleyhisselam'ın aile hayatında böyle bir şey yok kıymeti dinleyenlerim. Biz bu güzelliği kaybettik. Yani mesela bu Akabe'de bu meşhur Akabe biatlarından önce olanlar bunlar. İşte panayırlar. Örnekler çok var. Böyle Aleyhisselam'a şöyle anlattı, böyle anlattı. Şunlar böyle tersledi, bunlara böyle tersledi ama şunu anlamakta zorlanıyorum. Anlatıyorlar, yazıyorlar. Peki bu adam ki evine gidiyor. Üst baş dağılmış, toz toprak içinde. Evini niye görmüyoruz? Bunun bir hanımı var, kızları var, ashab-ı kiram var. Yani bunları görmek gerekiyor. Böyle tek yerini işte Sevde anne şöyle muttakiydi, böyle takva sahibiydi, böyle itaatliydi. Amenna itaatliydi ama yani bir kendi kendine bir kadın değildi, bir evin hanımıydı. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın Resulü amenna. Ama bir evin erkeği yani sonuçta bir aile hayatı var. Sevda annemiz bir yandan, Resulullah'ın sevgili kızları bir yandan, diğer bütün sahabiler bir yandan bu büyük mücadeleyi sürdürüyorlardı. Hepsini görmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, ne kadar zor ve büyük engellerle karşılaşsalar da İslam'a davet aksamadan devam ediyordu. Burada bir şey daha ekleyeyim ben. Evdeki, hatta evlerdeki diyeyim, evlerdeki eğitim de devam ediyor. Yine bu İslam tarihi sahneleri anlatılırken daha ziyade işte bu dışarıdaki faaliyetler, gayretler anlatılır. Bunlar yanlış değil. Yani Mekke dönemine baktığımız zaman sürekli müşriklerle mücadele anlatılıyor. Bunlar yanlış değil, doğrudur. İyi de bu sahabeye bu kadar ayetler geliyor, süreler geliyor. Bu ashab-ı kiram nereden nasıl eğitim görüyor? Bunları nasıl öğreniyor? Nasıl bir hayat yaşıyorlar? Bu kısım atlanıyor. Çünkü bunu araştırmak, bu konuda canlı örnekleri bulmak gerçekten çok zor. Ciddi bir şekilde hadis külliyatlarını okumamız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Çok ciddi bir şekilde hadis külliyatlarını okumamız gerekiyor. Niye? Çünkü genellikle bunlar hadis külliyatlarında olur. İslam tarihinde, siyerde işte Aleyhisselam'ın işte Akaba mevkiinde, hac mevsiminde, panayırlarda şöyle anlattı, böyle anlattı olur. Ancak işte diyelim takva, diyelim ihlas, diyelim işte salavat, diyelim zikir, efendim diyelim işte İslam'ı öğrenme, Kur'an okuma, komşuluk ilişkileri, bunlar hadislerde olur. Şimdi Aleyhisselam dışarı gidiyor, insanları İslam'a davet ediyor, tebliğ. Ama diğer tarafta da eğitim, öğretim var. Gelen vahyin hayata yansıması var. Bu kısım atlanmaması lazım. Aleyhisselam en zor zamanda bile ikisini de aksatmıyor. Dışarıya mesajı götüreceğim diye içeriği ihmal etmiyor. İçeride bir iç eğitimi yapacağım diye dışarıyı ihmal etmiyor. Yani denge çok güzel yürüyor. Denge. Biz bu dengeyi yürütemediğimiz için kitaplarımızda, konuşmalarımızda, yazılarımızda hep böyle tek taraflı oluyor. İşte Resulullah gitti, şöyle anlattı, böyle anlattı, böyle anlattı, şöyle bağırdılar, böyle çağırdılar, böyle taşladılar, böyle kızdılar. Bitti mi? Bu adam eve gelmiyor mu akşam? Veyahut da illa akşam değil yani eve gelmiyor mu? Evde ne var ne yok? Peki sadece İslam Müslüman olmayanlara tebliğ midir? İslam önce iman eden insanın, İslam dairesine giren insanın iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yani birçok şeyi bilmiyoruz işte. Geçen dersin birinde yine örnek verdim size. Hatırlayın. Bazen böyle programlarda dikkatimi çekiyor işte. Sorular soruluyor yani. Ramazan geliyor işte. Ne bileyim ya, şu anda kurban geliyor mesela. Sorular soruluyor. Öyle sorular geliyor ki bazen böyle cevap vermeye yani insanın öfkeleniyor yani. Öyle basit şeyler soruluyor. Bu insanlar kurban kesiyor ama bu kurbanla ilgili açıp da bir ilmihalden bir iki satır okumuyorlar. Oruç tutuyorlar bir ay boyunca yazın sıcağında, kışın soğuğunda her neyse. Bir ay boyunca oruç tutuyorsun yani. Aç bir oku bakalım oruçla ilgili yok. Telefondan soruyor veyahut da mesajdan soruyor. Cevap vereceksin, ne kolay. İki satır bir şey yazacaksın, tamam. Yani emek vermediğimiz şey bizim olmaktan çıkar. Şimdi ben insanları eğitiyorum, meşgulüm demiyor Aleyhisselam. Diğer tarafına ben tebliğ ediyorum, meşgulüm demiyor Aleyhisselam. Yani bir tarafta işte evde ailemi, çocuklarımı, ashabımı eğitiyorum. Daha sonra gelirim tebliğ etmeye demiyor. Diğer taraftan da işte ben tebliğ ediyorum. Müşriklere, etta çevre kabirlere İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Hac mevsimidir, kalabalık gelmiş de bir fırsattır bu. Bunu anlatıyorum. Evi sonraya bırakmıyor. her şey zamanında yerinde yürüyor. Her şeyi zamanında yerinde yürüyor. Yani birini yaparken diğeri ihmal edilmiyor. En çok yapıyoruz biz bunu. Birini yaparken diğerini ihmal ediyoruz yani. Bunlar hep yaşanıyor. İnşallah biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum kıymetli dinleyenler. Bunu altını bir kez daha efendim çizmiş olayım. Yine bir gün sallallahu aleyhi ve sellem panayır yerine gidiyor. Panayır yani bugünkü anlamda fuar, alışveriş merkezleri yani çok çok işlevli bir yer. Halkın en kalabalık olduğu yerde yüksek bir yere çıkıp şöyle sesleniyor. Ey insanlar, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Sizleri imana davet ediyorum. Allah ve Resulüne iman edip İslam'a girerek Müslüman olun. Müslüman olup hem kendinizi ve hem de yakınlarınızı kurtarın ey insanlar. Bu birkaç farklı cümleyle kaynaklarda geçer, ben bir araya getirdim. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Sizleri imana davet ediyorum. Allah ve Resulüne iman edin. İslam'a girerek Müslüman olun. Müslüman olup hem kendinizi ve hem de yakınlarınızı kurtarın ey insanlar. İnanmayın ey insanlar, o bir yalancıdır. Aykırı, çirkin, bet bir ses. Kim? Ebu Leheb. Bu sahnede hep Ebu Leheb'i görürüz. Sadece bir yerde, bu panayırda Ebu Cehil var. Ebu Cehil gelende Kabe etrafında çok ağır baskılar yapıyor. Onu oradan tanıyoruz en çok. Ama bu da panayırda bir yerde, bu da aynısını yapıyor. Ben oraya girmeyeceğim. Konum çünkü Sevda annemiz olduğu için Sevda annenin yani sonunda veya başında içinde Sevda anne olan yerleri paylaşmaya çalıştığım için tamamını çalışmıyor. Aktarmıyorum size yani o kadar çok şey var ki panayırlarda. İnanmayın ey insanlar, o bir yalancıdır haşa. Böyle bağırıyor. Sizleri İslam'a davet ediyorum. Müslüman olup kurtulun. Dedikçe aleyhisselam bu adam sizi bölüp parçalamak istiyor. İnanmayın sakın diye hemen araya laf sokuşturuyor. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. Allah ve Resulüne iman edip İslam'a girin. Aleyhisselam tebliğ ettikçe, Resulullah aleyhisselam tebliğ ettikçe Ebu Leheb engelliyor. Yani bu cümleyi 10 kere 20 kere kullanmak istiyorum ama yani zamana sığmaz diye korkuyorum. Resulullah aleyhisselam tebliğ ettikçe Ebu Leheb engelliyor. Bir yandan böyle bağırıyor, bir yandan da taş toprak fırlatıyor. Bir diğer yandan da halkı tahrik etmek için elinden geleni yapıyor. Yani çok acayip bir şey yani. Ben bunun amcasıyım. Bunu en iyi ben tanırım. Karı koca arasını açıyor. Anne babayı birbirine düşürüyor. Toplumu parçalıyor. Görmüyor musunuz? Susturun artık şunu. Subhanallah. Subhanallah. Zorlanıyorum, onu tanıyorum ya. Zorlanıyorum. Öyle bağırıyor. Amcasının böyle yaptığını işitip gören halk da saldırıya geçiyor. Kimisi mübarek yüzüne tükürüyor. Kimisi başına toprak atıyor, saçıyor. Kimisi sövüp sayıyor. Felaket bir saldırı var. Fiili ve sözlü. Çok çirkin bir sahne, anlatamıyorum. Tam bu sırada kalabalığı yararak ilerlemeye çalışan Hazreti Zeynep çıka geliyor. Zeynep kim? Resulullah Aleyhisselam'ın büyük kızı. Bir yandan babasına yetişmeye çalışıyor, bir yandan da halkı uyarıyor. Yapmayın, etmeyin. Allah'ın Resuludur o. Hazreti Zeynep'in böyle çıkıştığını işitip görenler ona da saldırmaya başladılar. Üst başının yırtılıp parçalanması pahasına da olsa babasının yanına varmayı başardı Hazreti Zeynep. Üst başının yırtılıp parçalanması pahasına babasının yanına varmayı başardı. Onu böyle bir durumda görünce hıçkırıklarını tutamadı. Bir yandan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan halkı engellemeye çalışıyor. Ya Resulallah, sana su getirdim. Su iç ey Allah Resulü babam. Su iç ey Allah Resulü babam. Resulullah Aleyhisselam'ın ellerine su döküp elini yüzünü yıkamasına yardım ediyor. Bir yandan da ona siper olarak korumaya çalışıyordu. İç babam, buyur su iç. Resulullah Aleyhisselam sevgili kızından su kabını alarak biraz içince rahatlar gibi oldu. Kızına baktı. O taşkın kalabalığı yarıp babasına ulaşmak için çırpınırken üst başı yırtılmış olan Hazreti Zeynep babasına yapılanlara engel olmaya çalışırken kendi halini göremiyordu. Ya. Yani bütün gayreti bu. Babasına yapılanları engellemeye çalıştığı için efendim kendi halini göremiyor Hazreti Zeynep radıyallahu anh. Bunca keşmekeşlik arasında bile hassasiyetini koruyor. Bakınız Aleyhisselam ne buyuruyor. Kızcağızım, üstünü düzelt. Elbiselerini toparla. O anda bile Aleyhisselam kıyafete vurgu yapıyor. Arbede oluyor yani. Üst baş kalır mı? Hazreti Zeynep bir yandan üst başını toparlarken yine bir yandan ağlayarak ama babasına siper olmaya çalışarak konuşuyor. Bu hal böyle ne olacak ey Allah'ın Resulü babam? Bu hal böyle ne olacak? Aleyhisselam kızını teselli ediyor. Baban hakkında bu kadar üzülme ey kızım. Allah'ın dilediği neyse o olur. Dağılıp gidin başımızdan. İnsan değil misiniz siz? Hazreti Zeynep kalabalığa böyle çıkışınca onlar da çekip gittiler. Ama giderken bile kötü kötü söz söylüyor. Hakaret etmeden gitmiyorlardı. Eve döndüklerinde bu hali gören Sevde annemiz bir anda çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Hazreti Rukiye ile Hazreti Fatma da zor tutmuşlardı kendilerini. Hemen başına üşüşüp toz toprağı temizlemeye başladılar. Resulullah Aleyhisselam'ın bu halde gören Sevde annemiz ise çok kötü oldu. Sevgili kızlarıyla beraber bir yandan Resulullah'ın üst başını temizliyor, bir yandan ağlıyor. Sana bunu yapanlar iflah olmazlar ya Resulallah. Sana bunu yapanlar iflah olmazlar. Resulullah Aleyhisselam'ın dışarıda çektiği onca sıkıntı eve geldiğinde Sevde annemizin başta hanım olmak üzere sevgili kızların böyle can siperane üzerine düşmeleri onu manevi anlamda ciddi bir şekilde takviye ediyordu. Bütün mesele içteki bu engin sevgiyi, merhameti, beraberliği görmektir. Sadece dışarıda olan kavgalara takılıp İçerideki güzelliği göremesek, güzelin güzelliğiyle güzelleşemeyiz. Güzelin güzelliğiyle güzelleşmek için güzeli güzel görmek gerekir. İnşallah ileriki derslerimizde bu güzelliği en hassas bir şekilde yine sizlerle paylaşmak üzere bugünkü derse burada noktaya koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.